Ayrım 34.
Fabrikalarında düzeni sağlayacak durumda olduğumu size söyledim. Gestapo'daki adamlarınız bir sabotaj hikayesidir, tutturdular. Saçma, işçi sıkıntısı çekiyorum. Oysa siz işçileri toplama kamplarında tutuyorsunuz. Ben de acemiler işe almak zorunda kalıyorum. Bir takım kazalar olabilir. Kısa süre önce Cezayirli'nin biri bir makineyi işe yaramaz hale getirdi. O kadar önemli değil. Bütün bu gürültü neden? İşçileri sinirlendiriyorsunuz. Yetkililerinizle konuştum. Davranışımın kuşku uyandırıcı olduğunu söylediler. Kamyona gerek duyuyorsanız beni rahat bırakın. Tadın şu Şatonöf'ten. En iyi yıllardan biridir. Şirke şarabı uzun süre ağzında tuttu. Zevkten kıpkırmızı kesildi. Çok iyi, çok iyi. Genellikle ron şaraplarına bayılırım. İnsanı ısıtır. Güneyin sıcaklığını hissedersiniz. Kızmanızın gereği yok. Gestapo Gestapo'dur. Dünyanın bütün polisleri aptallık yaptılar, yaparlar. Yapacaklar. Fransız sanayicileri de bizimle işbirliğine yanaşmazlarsa çok şey kaybedecekler. Hem her şeyi kaybedecekler. Zaferden sonra gerçekten bizim yanımızda olanlarla durumu idare edenleri hatırlayacağız. En kötüsünü düşünelim. Kızıllar zaferi kazanırsa sizin için de felaket olur. Fransızların hakkınızda ne düşündüğünü bilmediğim mi sanıyorsunuz? Önemli bir kişi değilim. Ne bir Otto Abetz'im, ne bir general, ne bir Gestapo şefi. Yine de ne olup biteceğini hissediyorum. Bir aktrisle tanıştırıyorlar, sinirden titremeye başlayıp aniden kaçıyor. Diyeceğim, fabrika sahibi dostumuz Bay X, yazlık evine çekilip tavşan yetiştirmek istediğinden söz ediyor. Lütfen bakar mısınız çevrenize? Yemek yiyorlar, içiyorlar ve gülüyorlar. Bizim yüzümüzden mutlu hepsi. Londra ve Moskova'dakiler böyle yemek yiyebilirler mi sanıyorsunuz? Sorarsanız bize rağmen mutlu olduklarını söylerler. Burada beni pek tanımazlar. Şu dalavereciler karşılarında Alman suratı görmeden horoz eti yemekten hoşnutlar. Hayat tecrübem var. Anlayışlıyım. Bağışlamayı bilirim. Ama Alman ordusunun başarısızlığı devam ederse Bay X kendisinin nelerin beklediğini biliyor mu? Clemenceau'lu ve donatılmış Versaillı 1918 yılını düşünüyor. Yenilirsek başına kazaklarla proletarya diktatörlüğü çökecek. Bertie gülümseyerek dinliyordu karşısındakini. X benim. İkili oynadığımı göstermek istiyor. Bütün Alman düşmanlarının komünist olmadığını hatırlatınca ne yapacak bakalım? Rusya kuvvetten düştü. Bu güçsüzlüğü de epey sürecek. Siz yenilseniz bile Bolşeviklik dünyanın başına bela olamaz. Sınırlarından dışarı çıkamazlar. Hiç durmadan doğudan söz etmeniz hatalı. Ters yöne göz diken Fransızların sayısı o kadar çok ki. Amerika savaşa girdi. Amerikalıların bitip tükenmeyen kaynakları var. Sözünü ettiğiniz X'in kim olduğunu bilmiyor, örnek alıyorum. Amerikalıların zaferi kazanmasından niçin korksun? Savaştan önceki gibi çalışıp yaşayabilir. Doları yalnız rubleye değil, marka da yerlemesinde hiçbir gariplik olmasa gerek. Şirke mantarlı kaz ciğerini yiyordu. Bu Bertie gerçekten güçlü bir adam. Müttefiklere de oynayabileceğini anlatmak istiyor. Şapon 4'de değil de Foch Caddesi'nde Gestapo tarafından bir kerecik sorguya çekilse tutumu ne olur acaba? Olanaksız bu. İdare etmek gerek. Kahveyi getirdiler. Öylesine sertti ve güzel kokuyordu ki şirkenin kalbinin atışı hızlandı. Amerikalılarla İngilizler de Rusların yenilmesini istiyorlar dedi. Ruslara başsağlığı telgrafları çekiyor ama içlerinden onları ezmemizi istiyorlar. Dünya ancak o zaman paylaşılabilir. Meşer Schmidt ya da Ford'la anlaşabilirsiniz. Ama Bolşeviklerle asla. Nazi Almanyası'yla dayanışma halinde olmanız gerekiyor demiyorum. Fransızsınız. Kendinize göre bir takım çıkarlarınız var. Sizden beklediğim başka şey, doğuda sürdürdüğümüz savaşa yardım etmeniz. Orada Bay X'i de koruyoruz. Dolambaçlı yollardan değil, basın aracılığıyla komünizmin Fransa'nın bir numaralı düşmanı olduğunu açıklayın, bize yeter. Bir ay önce şirke Bertie'den daha yakın bir işbirliği yapmalarını ve Almanların zafere erişme dileklerini açıklamasını istemişti. Şimdi daha az yetinir olmuştu, geri çekilmek zorundaydı. Hafif bir gülümsemeyle düşündü, tıpkı Moskova önündeki gibi. Bertie öneriyi kabul edip etmemekte kararsızdı. Komünistlerin bir numaralı düşman olduğu gerçek. Başta gelen gerçek hem. Ama işin en önemli yanı bunun ne zaman ve kime söyleneceği. Komünistlerin hayranı değilim. Ama sizin yönetiminize de hayranlık duymuyorum. İnsan gülümsemeye kalksa ya da öksürse hemen bunu bile açıklama haline getiriyorsunuz. Propaganda sizi büyük ölçüde etkilemiş. Komünizmi kötüleyebilirim. Ama siz de Ağustos'taki rejime dönmelisiniz. Denetim kalkmalı. Aksi halde kamyon alamazsınız. Kızlılara karşı zafer kazanılmasında katkın bulunmazsa neden onlara karşı çıkayım? Seni it seni diye düşündü Şirke. Aslında haklı. Biz de gerekeni yapmıyoruz. Gestapo orduyu hiç hesaba katmıyor. Ordu sivil yöneticilere borç veriyor. Stülnagel Abetz'i anlamıyor. Abetz, Sokel'in gayretkeşliğine içerliyor. Beni dinliyorlar, sonra dediklerimin tersini yapıyorlar. Benim gibi eski bir Nazi bile artık satranç tahtasındaki bir taştan başka şey değil. Peki Bay Bertie, isteklerinizi üstlerime ileteceğim. Güzel bir gece geçirttiniz bana, sağ olun. Başım dönüyor. Herhalde suç Armanyak konyağında ya da yüksek sesle güldü ya da Bay X'in hazır cevaplılığında. Dostça ayrıldılar. Ayrılırken de Bertie, Rochen işini çözmesini Şirke'den rica etti. Kayınpederim su katılmamış bir Fransızdır. Kayıtsız, tembel, yemekten anlayan biri. Fabrikası küçük ama iyi iş görüyor. Adamlarınız leş kargaları gibi çullandılar üzerine. Ertesi gün Lansiye Bertie'yi görmeye geldi. Belki 10. kere yakındı. Alpert namusluydu. Uzun süre önce ayırdım onu işimden. Hiç görüşmüyoruz üstelik. Bu Roy denen adam, Bertie sözünü kesti. Her şey düzelecek sanıyorum. Her zamanki gibi içine kapanık, nazik, masanın üstündeki cam güvercinle oynuyordu. Talih Lansiye'ye güldü. Şirke telefon ediyordu. Sağ olun. Ya siz? Evet, sizi dinliyorum. Evet. Ağustos ayından önceki gibi. Ne zaman geri çekecekler? Emin misiniz? Güzel. Kendisiyle görüşmeye hazırım. Bir röportaj havasında olması daha iyi. Hayır. Ancak isteklerim gerçekleştikten sonra. Anlaştık mı? Çok teşekkür ederim. Yakın gelecekte sizi evimde göreceğimi umarım. Bertie cam güvercinle oynamaya başlamıştı yine. Lansiye hayranlıkla seyrediyordu. Ne zarif parmakları var. El Greco'ya model olacak biri. Efendi ve oyuncağı. Şirke sizin sorununuzun da çözüme bağlandığını söyledi. Lansiye ardı arkası kesilmeyen teşekkürler sıralamaya koyulmuştu yine. Bir kere daha beni kurtardınız. Size çok şey borçluyum. Madon'un sizinle evlenmesine ne kadar memnun değilseniz. Ona söyleyeceğim bu. Evde yok. Birkaç günlüğüne geziye çıktı. Geziye mi çıktı? Daha dün gördüm. Bana bir şey söylemedi. Nereye gitmiş olabilir? Ski yapmaya dağa çıkmıştır. Bertie gülümsüyordu hep. Birden bir şangırtı duyuldu. Güvercini fazlaca sıkmıştı. Lansiye damadının elinin kanlandığını gördü. Aman tanrım, elinizi kestiniz. August, neredesiniz? Çabuk tentir diyot getirin. Bay Bertie elini kesti. Bertie uşağını geri yolladı. Mendiliyle sardı elini. Sonra hissettirmeden Lansiye'yi de gönderdi. Çok işim var. Bu Almanlar bir dakika soluk alma fırsatı vermiyorlar adama. Jacques, Anna ve Marie geceyi Doktor Vaher'in evinde geçiriyorlardı. Güvenilir bir yerdi burası. Doktorun mukavemetçileri gizleyebileceği kimsenin aklına gelmezdi. Jacques önceden söylemişti. Yemek verecekler, iyi bir uyku çekeceğiz. Kadın hastalıkları uzmanı Doktor Vaher hayatında politikayla ilgilenmemişti. Gazetelerde gürültülü davalarla tefrikalardan başka şey okumazdı. Müşterilerine düzenli olarak faturalarını yollardı. Gizli kazanç yolları da vardı. Çocuk alıyordu. Elde ettiği parayla Suresnes'te bir villa satın almıştı. Karısı yıllar önce ölmüştü. Oğlu mühendisti. Lille'de oturuyordu. Doktor tek başına yaşıyordu. Tek eğlencesi de evine bakan kadının torunu Lulu'ydu. Almanlar geldiğinde çok üzüldü ama yeni rejime kısa sürede alıştı. Yine hastalarını kabul ediyor, bahçesindeki fidanları buduyor, Lulu ile tombala oynuyorlardı. Oğlum nerede olduğu sorulduğunda, tutuklu mu değil mi, şöyle cevap veriyordu. Bilmem, savaştan önce de seyrek mektuplaşırdık. Ne yapalım, erkekler arasında duyguya pek yer yok. Kasım başında bir yabancı Vaher'i görmeye geldi. Sizinle baş başa konuşmak istiyorum. Vaher yeni bir kürtajdan söz edeceğini sanmıştı. Bekleyin, bakılacak iki hastam daha var. İşini bitirdikten sonra Jack'ı muayenehanesine aldı. Sizi dinliyorum. Jack hemen açıkladı. Almanlar oğlunuzu kurşuna dizdiler. Şu yüzüğü size vermemi rica etti. Annesinden kaldığını söylüyordu. Vaher'in yüzünde kıl oynamadı. Bir rastlantı sonucu mu kurşuna dizdiler yoksa başka bir işten ötürü mü? Oğlunuz komünistti. Jack gitmeye hazırlanıyordu. Vaher onu alıkoydu. Biraz benimle oturun. Birlikte yemek yeriz. Jack doktorun oğlundan söz edeceğini, yaptıklarını anlatacağını ya da geçmiş günlerin anılarını canlandıracağını sanmıştı. Ama Vaher susuyordu. Yemek sırasında havadan sudan konuştu. Lulu'nun kaba kulak olduğunu söyledi. Karartmadan yakındı. Dün az kalsın bacağımı kırıyordum. Jack, Vichy hükümetinden, Laval'den söz etti. Vaher başını salladı. Bir şey anlamıyorum. Helen'in komünist olduğundan haberim yoktu. Ne garip. İyi de kazanıyordu. Bir şeye ihtiyacı yoktu. Belki siz de komünistsiniz. Jack başını salladı. Doktor fincanına kahve koydu. Savaş öncesinden kalma biraz kahvem daha var. Pek içmiyorum. Uykumu kaçırıyor. Yüzünde bir titreme oldu. Artık mirasçım yok. Kimin için çalıştım bugüne dek? Hemen sonra kendini topladı. Bir şeye gerek duyarsanız evimi kullanabilirsiniz. Bir süre sustuktan sonra ekledi. Helen'in haklı olup olmadığını bilmiyorum. Ama Almanları hiç bağışlamayacağım. Jack dostlarını ilk kez getirmiyordu doktorun evine. Şimdi ıslak postallarını çıkarmış, doktorun terliklerini giymişti. Geniş bir koltuğa gömüldü ve gerindi. Ne güzel yer. Ayda bir kerecik olsun doya doya uyuyabiliyoruz. Cebinden küçük bir bildiri çıkardı ve Anna'ya uzattı. Gördün mü? Sovyet bildirisi. Moskova önünde 85 bin Alman öldürmüşler. Marie gülümsedi. Öldürmekten çok yok etmek sözünden hoşlanıyorum. Tıpkı böcekler gibi. Bunlar insan mı? Kirpikleri, bıyıkları olduğuna, konuştuklarına, güldüklerine şaşıp şaşıp kalıyorum zaman zaman. Birden sustu. Anna'ya baktı. Allah kahretsin. Yine unuttum. Anna başını çevirmedi bile. İri, gri gözlerinde ne bir serzeniş vardı, ne şaşkınlık, yalnız her zamanki gibi azalmayan üzüntü. Arkadaşları Alman olduğunu hep unuturlardı. Jack alay olsun diye ona beyaz kara tavuk derdi. Ama Anna Alman olduğunu bir saniye bile unutamıyordu. Güç ve çok tehlikeli bir işti yaptığı. Zaman zaman üniformayı giyip bir askeri birliğe bağlı Lotte Hünner oluyordu. O zaman yanından geçtiği Fransızlar nefretle bakıyorlardı yüzüne. Yumurcaklar arkasından bağırıyorlardı. Hey, boz fare! Anna sinemaya, orada evine gider, subaylarla tanışır, kırıştırır, gülümser, dansa kalkar, hangi birliklerin Fransa'ya geldiğini, hangilerinin doğu cephesine yollandığını öğrenmeye çalışırdı. Alay numaralarını ezberler, yarbayların, albayların adını hatırında tutardı. Sonra da bütün öğrendiklerini Jack'a anlatırdı. Dansing'de buluşurdu Jack'la. Heyecanlandığını kimse fark etmezdi bile. Hayatında ilk kez Paris'e gelen mutlu bir genç kız havasındaydı. Genç bir subay fazla ileri giderse utangaçlık numarasına geçip şöyle derdi. Sevgilim yapma, nişanlıyım. Şu sıra Rusya'da her an ölebilir. Ölüm haberini alırsam onu aldattığım için kendimi hiç bağışlayamam. Arkadaşları oynadığı oyunun gerektirdiği büyük gücün farkındaydılar. Yalnız Luke bir gün çok iyi çalışıyor demişti. Ama biliyor musun Jack, onun yerinde olmayı istemezdim. Vaher nefis bir yemek çıkardı. Jack yalan söylememişti. Doktor bir şey yemedi sayılır. Akşamları hafif gidersem gece daha rahat uyuyorum. Konuklarına şarap verdi, son okuduğu romanın konusunu tek düze sesiyle anlattı. Stevens, küçük sandığın üzerindeki parmak izlerinin gerdanlık alındıktan sonra elini oraya süren Eva'nınkiler olduğunu aklına bile getirmedi. Maria esniyordu. Yemekten kalkar kalkmaz yattı. Anna Jack'a anlatıyordu. Reims'teki 71. alay Rusya'ya gidiyor. Bir teğmenle konuştum. Moral diye bir şey kalmamış. Hele cephenin daraltıldığı açıklandıktan sonra. 59. alay Besançon'a geldi. Daha doğrusu kalıntısı. Yenliya önlerinde aşağı yukarı bütün alayı yok etmişler. Askerler kurtulduklarına seviniyorlar. Rusya'dan söz etmeleri yasaklanmış. Buradakilerin morallerinin bozulmasından korkuyorlar. Ukrayna'dan takviye almak ve dinlenmek üzere iki tümen gelecek. Öbür gün numaralarını öğrenmeye çalışacağım. Nancy'den iki alaydan ibaret bir tümen yollamışlar. 327. tümen. Lille'de general ileri gelen sinir bozukluğu teşhisini koymuş. General öldürülmekten korkuyor. SS'lerin kılı kıpırdamıyor. İlkbaharda Rusları yeneceklerini söylüyorlar. Aslında Viking tümenini takviye için Belçikalılardan yararlanacaklar. 4. zırhlı tümen 20 Ocak'tan sonra gidecek. Şimdilik bu kadar sanıyorum. Jack not aldı. Sonra Anna'ya bir Gestapo ajanını öldürmek gerekiyor dedi. Shelley'i düşündüm ya da başka biri. Nerede bulabiliriz onu? Sinemada mı, kahvede mi? Bir baksana. Anlaşıldı. Bu işi ben de yapabilirim. Ne dedin? Ben de öldürebilirim. Hayır, sana ihtiyacımız var. Öldürdükten sonra kurtulmak güç olacak. Anna uyuyamadı. Kafası karmakarışık düşüncelerle doluydu. Neden benim öldürmeme izin vermiyorlar? Onlarla dans etmekten daha kolay. Hem bu işin de sonu gelecek. Bana ne kadar işkence yapabilirler? Bir gün, bir hafta. Ölmek ne büyük mutluluk. Bir daha uyanmamak üzere uyumak. Bir türlü uyuyamıyorum. Saat 5:30 oldu. Az sonra yola çıkmam gerekiyor. 9'da doktorun hastaları gelecek. Uyuma olanağı yok. Ölmek de olanaksız. Yatmak, beklemek, dans etmek gerekiyor. Birkaç gün sonra Anna geceyi Profesör Duman'ın evinde geçirdi. Başına bela açmamak için elinden geldiği kadar seyrek gidiyordu Profesör Duman'a. Jacques bu kez yanlış adres verdiğinden gidecek yer bulamayan Anna Duman'a uğradı. Profesör sevinçle karşıladı Anna'yı. Porsuk gibi yaşıyorum. Radyoda olmasa insanın kendini asmasından başka çare yok. Ne diyorsunuz? Bu çılgın onbaşı Napolyon'un taklide kalkıştı. Orada nasıl bir kış geçirdiklerini düşünüyorum. Geçen yaz avanağın biri ziyaretime gelmişti. Bir meslektaş, antropolog. Bilimi bırakmış, kent alma görevini yüklenmiş salak. Bana uğradı. Bilmem nereye gidiyormuş. Öyle şeyler söyledi ki sonunda kapı dışarı ediverdim. Şimdi Moskova önünden nasıl kaçtığını görmek isterdim. Ruslar yürekli insanlar. Bizimkisi tam fiyasko. Hem de görülmemişlerinden. Onlar dayandılar. Halk birlik olursa durum değişir. Bizim halkımız bile yok. Petain o akıl hastasının elini sıkıyor. Öte yandan Almanlar öğrencileri öldürüyorlar. Herkes birbirine ele veriyor. Komşularımın kim olduğunu bile bilmiyorum. İnsanlar arasında konuşmaktan korkuyorlar. Halk dediğim bu işte. Halkın da yarısı üstelik. Öbür yarısı buhar olup uçmuş. Küçük bir sobanın başında oturuyorlardı. Dumas sobaya biraz kömür attı. Piposunu yaktı. Anna birden. Mutluluğunuzun farkında değilsiniz galiba dedi. Örneğin. Benim bir ulusum kalmadı. En çok üzüldüğü şeyden ilk kez söz ediyordu. Belki hatırlarsınız, savaştan kısa süre önce Lansiyelere bir Rus mühendis gelmişti. O gün Rusların savaşa dayanıp dayanamayacaklarını tartışmıştık. Dönüşte beraberdik, konuştuk. Durumumu anladığını söylüyordu. Ama şu sıra Almanlar yağmalar, yakar, öldürürken de aynı şeyimiz düşünüyor. Fransa'da bir sürü hain olduğunu söylüyorsunuz. İyi ama hain çıkması için ihanet edilecek bir ulusun varlığı gerekiyor. Alman ulusu nerede? İspanya'dayken bizimkilerin fikir değiştirebileceklerini sanmıştım. Başka Almanlarla da görüştüm. Kaç kişiydiler? Bir avuç. Şimdi Almanları her gün görüyorum, konuşuyorum. Koku alıyorlar, tiyatroya gidiyorlar. Şarap seçmeyi de öğrenmişler. Onlardan söz ederken bir Fransız kızı böcekler demişti. İşin feci yanı doğruydu söylediği. Onların dilinde düşünüyorum. Orada büyüdüm. Başka bir vatanım olamaz. Toprak var, ulus yok ortada. Saçma şeyler bunlar. Bir ulus nasıl yok olabilir? Çıldırdıkları gerçek. Ama bütün Almanların aynı şekilde düşündüklerini sanmıyorum. Antropolog değil miyim yahu? Benden ırkçı olamaz. Siz kimsiniz? Alman mı yoksa Avusturyalı mı? Size hayranım. Anladınız mı? Hayranım size. Almanlar kendilerine gelecekler. Belki 10 yıl sonra gelecekler ama gelecekler kendilerine. Çalışacaklar, felsefeyle uğraşacaklar, beste yapacaklar. O zaman da sizi ve benzerlerinizi hatırlayacaklar. Sizi üzen şeyin ne olduğunu anlıyorum. Şu sıra çok azsınız. Ama ilkokulda öğretiyorlar canım. Asker kaybedebilir, bayrak kaybolmaz. Ben komünist değilim, başka türlü yetiştim. Ama sizin komünist olduğunuzu biliyorum. Bu Alman olmaktan da önemli bir şey. Çünkü Alman olmayı seçen siz değilsiniz. Öbürünü kendi isteğinizle seçtiniz. İsa'ya inanmam. Anam inanırdı. Yine de azizlerin neler çektiğini okuduğumda yüreğim ezilir. Sorarım size, bugün fikir uğruna kim kendini feda eder? Yalnız sizin gibi düşünen insanlar. Dikkat edin ve kendinizi umutsuzluğa kaptırmayın. Ülkenizde size gerek duyacaklar daha. Şimdi Mari yatağınızı yapacak. Burası çok soğuk. Yatağınıza bir de sıcak su dolu lastik almalısınız. Duman piposunu çekiştirip kumurdanırcasına konuşuyordu. Kızgın ama iyilik dolu sesi Anna'ya iyi geldi. Çabucak uyudu. Sabah sanki uyumadan önce ağlamış gibiydi. Evden çıkmadan Duma genç kadını göğsünde sıktı. İhtiyatlı olun. Kendinize dikkat edin. Boz fare üniformasını gizlediği Jiled'in evine kadar uzandı. Akşam bir SS subayıyla dans etti. Ertesi gün Champs-Élysées'teki sinemalardan birinde 6 saat geçirdi. Pek talihi yoktu ama. Vazgeçmek üzereydi ki danslar, flörtler, akşam yemekleri ve hummalı araştırmalarla geçen 5 günün sonunda Scheller'in yardımcısı Yüzbaşı Cole'yi kendisine tanıştırdılar. Yüzbaşının gözleri miyop ve dalgın birinin deniz mavisi gözleriydi. Anna birden canlandı. Şampanya istiyor, gülüyor ya da güvenle Cole'nin elini sıkıp mırıldanıyordu. Size rastladığım için ne kadar mutluyum. Paris'te öyle yalnızdım ki. Sizin gibi bir savaşçı değilim. Güçsüz bir kadınım. Burada ödüm patlıyor. Neden korkuyorsunuz? Bombardımandan mı? Hayır, bozgunculardan. Korkmayın canım. Şu sıra kuyruklarını kıstılar. Birkaç arama taramadan sonra varlıklarını bile unutacaksınız. Yarbay Scheller onlarla nasıl konuşmak gerektiğini bilir. Büyük bir kahraman olmalı. Onu görmeyi ne kadar isterdim. Pek geç değilmiş galiba. Şşt, yavaş. Cole gülmeye başladı. Kıskanıyorum. Çünkü Scheller herhangi bir genç kızın başını döndürebilir. Dost olursak onu size gösteririm. Güzel kadınlara, Havana prolarına, Burgonya şaraplarına bayılır. Her gün Jean'ın yerinde yer yemeğini. Çünkü oranın şarapları nefistir. Anna yüzünü buruşturdu. Kadınları unutup şaraba değer veren adamları sevmem. Doğrusu yüzbaşım, sizi ona tercih ediyorum. Nice yıllara Bay Pepe, dedi Doktor Vaher. Siyah bir ceket giymiş, kolalı bir yaka, bir de papyon kravat takmıştı. Masada Pepe'den başka ihtiyar kadınla Mari vardı. Böyle bir gecede masanın kalabalık oluşundan memnundu Vaher. Gülmeye çalışıyor, bol şampanya dolduruyordu kadehlere. Zenginlik 5 para etmez. Yaşlı adamın söylediklerine kulak verin. Ün de öyle. Bugün baştan aşağı çiçekle donatırlar, yarın yüzünüze tükürürler. Mutluluk sakin bir hayattadır. Sakin bir hayat sürmenizi dilerim Bay Pepe. Kahya kadın başını salladı. Gençliğin ne olduğunu unuttunuz Doktor Vaher. İnsanın gece uykusu gelir, sabah değil. Bay Pepe'nin karısına baksanıza, işte mutluluğun da kendisi. Beraberliğinizin şerefine içiyorum. Mari rahatsız olmuştu. Her zamanki gibi utancından gülmeye başladı. Kadehini kaldırıp, iyi yıllar Pepe, dedi. Şimdi Mari de ona Pepe diyordu. Ancak yalnız kaldıkları, seyrek zamanlarda büyük bir ateşle boynuna sarılıyor, mırıldanıyordu. Janot, Janotçuğum benim. Fontainebleau'den ötesini görmemiş bu Parisli yumurcağı neden İspanyol adı vermişlerdi? Geçen kıştı, daha yeni başlamışlardı çalışmaya. Jacques, hiç tanımadığı 4 kişiyi toplamıştı.